Ayrım 3.
Sayfa 27. Bu konuşmanın üzerinden ne kadar zaman geçti bilmiyordum. Belki 3 gün, belki 5 gün, belki 1 hafta. Bir gün derse girdiğimde küçüklerimi olağanüstü telaşlı buldum. Yerlerinde duramıyor olmalıydılar ki hepsi Sübhanallah boncuğu gibi ayaktaydı ve bütün parmaklar havada. Bana anlatacak çok önemli şeyleri vardı besbelli. Bir an önce derse başlamam için sabırsızlanıyorlardı. Onları zapturap altına alamıyordum. Ne yapacağımı bilmez bir halde sessizce onlara bakarken bir yandan da bugün kesinlikle bir şey olmuş ama ne diye düşünüyordum. Ne yapacaklarını merak ettiğimden onlara hiç aldırış etmedim ve karşılarında taş sessizliğinde bekliyordum. Arap dayanamayıp hemen ortaya atıldı ve "Öğretmenim, ders yapacaksın mı?" diye sordu aç bir merakla. "Yapacağım ama siz susunca," dedim. Dedim demesine ya, susmayacaklarını biliyordum. Çünkü çok heyecanlıydılar. Ben işi ağırdan aldıkça daha da kurtlandılar. Etrafımda deli danalar gibi dönenip duruyorlardı. Ben derse başlamadan biri benden önce başladı bile. "Zantır Mehmet Ağa, uçmuş öğretmenim," deyiverdi gülerek. Bu söz üzerine sınıfın içine seyrek sepertek kıkırdaşmalar düştü önce. Bıyık altından güldüğümü görünce makaraları koyverdiler. Sonra gülüşmeleri kahkaha tufanına dönüştü. Onlara bakarken ben de kendimi tutamadım. Gevrek gevrek güldüm. Zembereyi boşalmış gibi. Gülmekten kırıldık. Gözlerinden yaş geliyordu. Neden sonra biraz kendimi toparlayınca anlatın bakalım. Nasıl uçmuş santremi dedim. Sorumla birlikte sınıfta kızılca kıyamet koptu. Başı bozuk ordusu gibi aniden öyle bir harekete geçtiler ki ne geçiş. Dershane bir anda ana baba gününe döndü. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Konuşmaların ne başı belliydi ne sonu. Karman çorman bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı bana. Halimizi bir gören olsa içeride çingene düğünü kurulmuş sanırdı. Oğlanı bağıra çağıra anlatıyorlardı. Ama ne söylediklerini duyabiliyor ne de anlattıklarını kavrayabiliyordum. Çaresiz olanca gücümle bağırdım. "Susun! Tek tek konuşun!" Bu toz duman arasında sesimin fermanı okunmadı bile. Yalnızca biraz susar gibi oldular ama sakinleşemediler. Fındık Kazım şekeri suya düşmüşçesine söze başladı. "Öğretmenim, zantır emmi camiden gice evine gitmiş. Gecenin göründe bir yandan höyküre höyküre dua eder, bir yandan da hürgür dermiş. Bu arada Allah'ım, hey büyük Allah, beni uçur dirimiş." Arap olmayan 32 dişini göstere göstere, "Öğretmenim, ya Allah, ya Allah," deyi bir o yana bir bu yana dövünürmüş. Tam o sırada gaipten bir ses gelmişmiş. "Vaktin geldi ya Mehmet Ağa, uç," diye. Sesi duyar duymaz zantır emmi hemencecik sesini kısmış. "Yine sen duyacaksın macep," deyi kulaklarını dikmiş, geceyi dinlemiş. Emmi bundan başka ses duymamış. Yine başlamış yana dövene düvene itmeye. Sarı memiş, arkadaşının eksikliklerini tamamlamak amacıyla sözün üzerine panter gibi atıldı hemencecik ve "Bir de dirilmiş ki öğretmenim, eğer ki büyük Allah bana uçmayı nasip ettiyse Peygamber Efendimiz gibi nida 3 kez gelmeli. Aa, Allah'ım bana uçmayı nasibiyle nidayı üçle," diye habire dua eder, gözlerinden sicim gibi yaş akıdırmış. Sonra cığma öğretmenine zantremeye canlanmış ve olanca kuvvetiyle haykırırmış. "Ya Allah, ya Allah," deyi. Allah sesini duysun diye yaparmış bunu, bilin mi sen? O böyle dövünürken tam o sırada bir nida daha gelmesin mi? İşte o vakit zantreminin tüm bedeni tir tir titremiş, bir ter basmış ki onu giysileri sucuk gibi olmuşmuş. Sevinçten cıldıraya yazmış zavallı zantrem ya. Bir başkası öne atılıp sözü konuşanın ağzından kaptı ve "Zantremmi, bir yandan gözlerinden siyim siyim yaş dökerimiş. Bir yandan da böyük Allah'ım nidayı üçle, bana uçmayı nasibiyle," der dururmuş. Yarı baygın vaziyette. Bir süre daha dua ettikten sonra "Vaktin geldi ya Mehmet Ağa, uç," deyip bir nida daha gelmesin mi? Bu sırada Arap arkadaşının ağzından sözü kaptı ve ardından Tatar kovalarcasına "Mehmet emmi o sıracık aklını oynata yazmış ya öğretmenim. Galbi sıkışmış, yüzü limon gibi sararmış, yerinden bile deprenememiş, taş kesilmiş valla. Kendini kaybedeseymiş fakircik. Kendine gelince de olanca kuvvetini toplayıp pencereyi açmış ve karanlığa seslenmiş. Ya Allah, ne yandan uçayım? Karanlık cuvap girmiş. Batı yakadaki pencereden ya Mehmet Ağa uç der demez. Dantrenmi hemencecik o pencereyi yırtmış. Elleri titreyerek zorla pencereyi açmış. Pervazına çıkmışmış. Ve sonra da ya Allah deyip kendini boşluğa bırakıvermiş ya. Sınıfta heyecan doğruktaydı. Herkes bu olayla ilgili bir şeyler anlatmak istediğinden adeta birbirleriyle yarışıyor, itişip kakışıyorlardı. Söz kapanın ağzında kalıyor, gönlünce konuşuyor da konuşuyordu. Olayı abarttıkça abartıyorlardı ama karışmıyordum hiç. İş çığırından çıktı. Bu acı bulaşığı gülünç olay karşısında utanmasam sevinçten zil takıp oynayacaktım ya, kendimi güç tutuyordum. Arap bakır kızılı yanıklarıyla yine sözü kaptı ve makineli gibi arka arkaya "Örtmenim, anam dedi ki ne? Geceleyin biri, of, aman, aman, aman, yetişin imdat, yardım edecek bir ümmeti Müslüman yok mu?" diye feryat edip inelirmiş. Bunu duyar duymaz bizimkiler don göynek dışarı uğramışlar. Onlar gibi bu ses duyan başkaları da ellerinde çıralarla dışarı fırlamışlar. Anamlar sahuru yiyip hemencecik yapmışlarmış. Yanına varınca zantremmiyi öylece pürlerin üzerinde yatar görünce öldü sanmışlarmış ilkin. Çırayı yüzüne tutsunlar ki ne görürler. Zantremminin yüzü kül gibiymiş. Oracıkta üzerinde boylu boyunca yatıp dururu inim inim inlerimiş. Kaldırmak istemişler emme ne mümkün. Gülçe gibiymiş vallahi zantremmi. Sonra cığıma gürültüye daha başka komşular da gelmişmiş. Haber salmışlar oğulları gelmiş. Hep beraber. Uzun Hasan'ın gülüstürüne güç bela bindirip şehir hastaneye götürmüşler ya. Dağca bu zaman oldu. Haber yoktu gidenlerden. Karısı hep ağlarmış. Ben sana demedim mi? Akılsızlandı. Uçulmaz diye. Sözümü tutmadın da. Bir yedin mi şincik onları? Diye ağlayıp dövünürmüş. Yazdık değil mi örtmenim zantremmiye he? Arap'ın ağzından sözü bir başkası aldı ve anlatmaya başladı. Eğer kim örtmenim o ses var ya o ses. Güneydeki pincireden uç ya zantır diyeymiş bir. Uçuruma yuvarlanacağımış adamcağız. Ölürümmüş o zaman. Çünkü onların ellerinin o yanı saya bakar. Beri yandaki pincirenin altında kavak pürleri varmış. Bereket onun üstüne düşmüşmüş de ölmemiş ya. Değersem öleceğimiş hepten uçma sevdasına zavallıcık. Küçüklerimin yüzlerinde olayı anlatırken acımayla karışık bıyık altından bir gülüşleri vardı, görülecek şeydi. Gülüyorlardı gülmesine ya. Nedense gönüllerince ağız dolusu gülemiyorlardı. Bu olay kısa sürede çevrede dal budak saldı. Dibi görünmeyen durgun sular gibi kasabalılar bunu kimi zaman latife diye, kimi zaman da saygıyla anlattılar. Bu arada da Zantır Mehmet Ağa uzunca bir süre hastanede kaldı. Kırılan kol, bacak ve kaburgaların iyileşmesi anlaşılan zaman alacaktı. Aradan ne kadar süre geçti bilmem, bir gün Zantır Mehmet Ağa'nın hastaneden taburcu olduğu ve evine getirildiği haberiyle çalkalandı kasaba. Konu komşu, eş dost, geçmiş olsuna akışıp gelenlere zantır emmi, he herif, uçmak kim biz kim, bizden geçmiş gayri, der, acı acı gülermiş. Onun hiç alışık olmadıkları sargılı halini görenleri bir gülme tutuyormuş ama ayıp olur diye karşısında kendilerini sıkar dururlarmış. Kapıdan çıkar çıkmaz da makaraları koyuveriyorlarmış. Bu olaydan birkaç gün sonra Zafer Bey bir gün okula uğradı. Geçmiş olsun Zafer Bey dedim. Mehmet amca nasıl? Sağ ol Sadegül Hanım dedi. Bizim ihtiyarın olacağı buydu. Katır gibidir. Çok söyledim ama bir türlü vazgeçiremedim. Sakalım olmadığından mı ne? Sözümü dinlemedi. Şimdi aklı başına geldi ama neyleyim? Evde kuzu kuzu yatıyor ve uçmaktan hiç söz etmiyor. Edenlere de bir kızıyor ki görmeyin. Üzerine gelindiğinde bastonu kaptığı gibi öyle bir savuruyor, öyle bir kükrüyor ki bre bre. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Bunları anlatırken Zafer Bey'in yüzünde gizemli bir gülümseme mi vardı yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Bu olaydan sonra baba ile oğlun arasına nedeni bilinmez bir kırgınlık girdi. Sonraları yıllarca küs kaldıklarını duydum. Kırgınlıklarının sebebini kimseler öğrenemedi ya, acaba hınzırca bir gülücük ortalığı karıştırmış olmasın sakın. Ekim 1999. Behçet hastasıydı o. Cins bir kısrak gibi alımlıydı Latife abla, genç ve güzel. Soylu duruşu sıcak gülümseyişiyle cana yakındı. Behçet hastasıydı o. Ağzının içinde başlayan hastalık, zamanla sol gözünün ışığını çalmış, ve o yanını büsbütün karartmıştı. Sol yanım hep karanlık der ama bundan yakınmazdı. Bu uzak yıldırımların ilk gürüldemesi gibi bundan sonra yaşayacağı umut ve umutsuzluk dönemini haber veren trompetlerin ilk sesi, keder topunun ilk patlamasıydı sanki. Hastalığın sonunun neye varacağını bildiğinden, garip ve belirsiz bir hüzün sisinde yitip gitmemek için gerçekle yüzleşip yaşamayı öğrenmişti. Olgundu. Her insan kendisi için acı çekerdi. Bu gerçeği bildiğinden hastalığına karşın yaşamı tatlandırmayı biliyordu Latife. Onu son gördüğümde gençliğinin yalımlarını geride bırakmıştı sanki. Rengi soluk, perişan ve mutsuzdu. Ağlamaktan gözleri kıpkırmızıydı. Yemyeşil gözlerinin loşluğunun gerisinde yakan, kavuran kıpkızıl bir üzüntü vardı. O güne değin baba dostumu hiç böyle görmemiştim. O an içimden neler geçmedi ki? Düşlerin kıyımıdır yaşam. Çiğnenmiş, ihanete uğramış, satılmış, bırakılmış ve unutulmuş bir düş mezarlığında ağlıyordu Özücan dostumun. Bir derdi vardı besbelli. Ama ne diye meraktan çatlıyor yine de. Neyin var diye soramıyordum bu acılı kadına. Bir süre bekledim. Ancak daha fazla beklemeye dayanamamış olmalıyım ki. Neyim var dedim. Başı önde, gözleri yerdeydi. Bezginlik içinde hiçliğe gömülmüş, yitip gitmişti karamsarlığın dehlizlerinde. Anlaşılmaz korkunç gözlerle önüne baktığından sorumu duymamıştı bile. Bir sfenks gibi sessiz, telaşsız ve devinimsizdi. Biçimli dudakları zoraki gülümsüyordu ama yine de burukluğunu gizleyemiyordu. Mimiklerinden dertleşmek istediğini sezinliyordum fakat nedense bundan hemen cayıyordu. İkircikliydi. Sonra yabanıl bir sessizlikle yerinden kalkıp kapıya yöneldi. Her zamanki gibi yine kahve pişirmeye gidiyordu. Arkasından baktım. Omuzlarında uykusuz geçirilmiş, erken hazan gecesinin hüzünlü yorgunluğunu da sürükleyip götürüyordu. Yürüyen bir iskeletti sanki. Yıkılmıştı. Niçin? 5-10 dakika sonra elinde kahve tepsisiyle odaya girdi. Sigarasını yaktı. Sonra da kasetçaların düğmesine basar basmaz odayı dolduran keklik gibi kanadımı süzmedim. Murat alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş. Ağlarım bazı müziğine eşlik eden yanık sesi titriyor ve çatallaşıyordu. Gözleri dolu doluydu. Türkü o an türkü olmaktan çıkmış, umutsuzluğun o engin dünyasında yiten bir kadının iç sesine dönüşmüştü. Odada tedirgin bir sessizlik vardı. Dokunaklı ezgiyle yüreği kabardı. Gözyaşları pıt pıt göğsüne düşüyordu usulcacık. Yemyeşil bakışları 42. yağmurlarıydı. Bir an sesim soluğum kesildi, şaşkın yüzüne baka kaldım. Bu odada sevinç ve üzüntü paranın iki yüzüne benzemiyordu hiç. Susma, bir şey yap diyordu iç sesim. Onun yaşaması huzurlu ve mutlu olmasına bağlıydı. Oysa bu odada huzur, Latifecik'te mutluluk. Aptallığımı üzerimden yılan derisi gibi çarçabuk soyup attım. Kendimi topladım ve bir türkü ezgisi gibi yumuşacık bir sesle "Üzülme" dedim. "Ölümden başka her şeyin çaresi var. Yeter ki." Başını kaldırdı, yüzüme ilk kez görüyormuşçasına baktı. Zehire kesmiş buğulu yeşilin kuytularında kurt gibi kaynaşan acı kaçak gözyaşlarıyla sarmaş dolaştı. Konuşmadı. Yüzünü hüzünlü ve sessiz bir gülümseme kapladı. Sigarasından iri bir nefes çekti. Ağız dolusu dumanı vapurlayın boşalttı havaya. İçin içine ağlıyordu. Sesi titreyip çatallaşıyor, konuşamıyordu. Bir iki dakika sonra kırık bir sesle ve ağır ağır "Hasan abin" dedi yalnızca. "Ne?" Tanıdığım kadarıyla sakin ve efendi biriydi eşi. Hayretle, "Seni bu kadar üzecek ne yaptı?" Soruma derinden zorla koparılan bir of yanıt verdi önce. Suskunlaştı. Heykel gibi oturuyordu karşımda. Neden sonra kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. "Allah canımı alsa da." Eşiyle her yönüyle siyah beyaz gibi taban tabana zıttılar. Hasan ne kadar içine bakıyorsa Latife o kadar dışa bakıyordu. Kocasının singinliğine karşın o girişkendi. Eşinin aksine varlıklı, köklü bir aileden geliyordu. Görgüsü bilgisi yerindeydi. Baba evinde görmüştü göreceğini, yardımseverdi, çeşitli derneklerde çalışıyordu, incelikliydi. El üstünde tutulurdu gittiği her yerde. Hakkında olumsuz tek sözcük duymamıştım bugüne dek. Her zaman bakımlıydı. Bir giydiğini bir daha giymeyen Latife'ye basmada giyse yakışırdı. İnce zevki kapıdan girer girmez insanın yüzüne utangaç sabah aydınlığı gibi yansırdı. Çoluğuna çocuğuna düşkündü, hele de eşine. Tezatların uyumuydu evliliği. Bu öyküyü üniversitede öğrenciydim o zamanlar diye başlardı anlatmaya ve çiftliğimize çalışmaya gelen işçi kadının elindeki fotoğrafta gördüm ilk kez Hasan'ı. Resimde kara yağız, güzel bir delikanlı, utangaç gülümsüyor, sabah berraklığında bakıyordu bana. Görür görmez aklım başımdan gitti. Can evime bir ateş düştü diye sürdürürdü hikayesini. Pişirdiği yenen, yuluğu giyilen Latife, helva yemeyi de, halva demeyi de iyi biliyordu. Kadın ona gülerek, ''Seni bu delikanlıya isterdik ama ağa kızısın, bize varmazsın ki.'' Şakalaşmışlar. Kadının sözlerine karşılık güldüm ve ''Alırım vallahi'' dedim, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. O gün kadının bu gayri ciddi teklifini kimseye danışmadan kabul etmiştim diyerek gülerdi. Yaşamın gerçeklerinin nükte olmadığını keşfettiğinden kendisi gibi hastalığıyla barışıktı. Daha sonra şaka gerçeğe dönüştü ve beni istemeye geldiklerinde babam olmaz deyip kesip atmıştı. Sonra da bana dönüp koca Cemil Ağa'nın kızı tahsiliyle, çeyizi çimeniyle bir ameleye mi layık? Bir delilik yapma çocuğum, ileride çok pişman olursun. Ne ağa babamın sözüne kulak verdim ne de başkalarına. Üniversite son sınıftan ayrılıp yoksul ama yakışıklı bir delikanlıya vardım anlayacağınız. Varsıl baba evinden sonra yoksul koca evinin görgüsüne, göreneğine uyum sağlamakta zorlandımsa da Hasan'ı sevdiğimden katlandım her şeye diye bitirdi sözlerini. Becerikliydi Latife. Aklını evliliğine kılavuz ettiğinden el ele vermiş, çalışıp çabalamışlar, birlikte yaratmışlardı geleceklerini. Varlıkları yerindeydi şimdilerde. Ne acıdır ki Hasan'ın cahilliğini para bile kapatamamıştı. Onun kaba sabalığı Latife'nin inceliği yanında eğreti duruyor, görgüsüzlüğü pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Sonradan görme tüm erkekler gibi o da karısını beğenmiyordu. Fırsatını buldukça onun bunun yanında hiç olmayacak yerde senin aklın böyle şeylere ermez diyerek aşağılıyordu onu. Eşinin patavatsızlıklarına karşı Latife oradakilere döner ve şakayla karışık bir ormana girdim ben, en güzel kütüğü seçtim. Yıllarca yonttum ancak bu kadar biçimlendirebildim diyerek kahkahalarla gülerken incinmişliğini gizlemeye çalışırdı her zamanki gibi. O aklının köşesinden bile geçirmediği bu gününü bir takım yarınsız düşüncelerle eskinin kök salıp yeşertemediği günleri tüketerek eşinin kusurlarını hoş görür, unutmak isterdi hep. Böyle anlarda onlara bakarken ele geçirilmez bu güzelliği yaratan eşini niçin aşağılıyor Hasan? Bu tavırlarıyla ezikliğini mi kapatmaya çalışıyor? Yoksa ondan üstünlüğünü mü kanıtlıyordu çevreye? Zavallı bir budalalığı ters çevirirken başka bir budalalığı elde ettiğinin farkında değil diye düşünürdüm çoğu kez. Karşımdaki yıkılmış kadına bakarken aynı düşünceler şimdi de maymun çevikliğiyle beynimde oradan oraya zıplıyor, yıldırım hızıyla geçip gidiyordu zihnimden. Ben birbirinin gırtlağına sarılmış düşüncelerle boğuşurken o sarsıl sarsıla ağlıyor, kederin burgacında dönüp duruyordu. Beynim durmuştu sanki. Aklıma onu avutacak tek sözcük gelmiyordu, sadece konuşmak olmak için. Huyunu biliyorsun dedim bu saatten sonra. Sözlerim üzerine başını kaldırıp baktı. İsyanla kızıl saçlarını geriye atarken gözlerinde yakın öfke şimşekleri çakıyor, içten içe yeşil alevler fışkırıyordu sanki. Tiz bir sesle, çoluğu çocuğu da batsın, malı mülkü de dedi. Evladı da bulurum ben, kocayı da ama. Gözü bir şey görmüyor, isyan ediyordu. Eşine mi, ailesine mi, topluma mı, belki de kendine. Kim bilir kimeydi isyanı. Yine de öfke kötü bir danışmandır. Sakin ol hele. Niçin üzülmemen gerektiğini biliyorsun değil mi? Akıllı kadınsın. Şimdiye dek nasıl idare ettiysen. Der demez öyle bir celallendi ki ateşe benzin dökülmüş gibi parladı birden. Şimdiye değin onu hiç böyle görmemiştim. Ürktüm. Öfkeden köpüren bir sesle düpedüz saldırıyordu. Sen de başkaları gibisin. Şimdiye değin yaptıklarım işe yaradı mı sanki? Ne yapacağımı bilmiyorum diye inledi adeta. Kocasına kusamadığı öfkesini bana kusuyordu. Benden farklı bir şey mi bekliyordu bilmem. Yine de ne söylememi istiyorsun? Bırak bu adamı desem bırakacak mısın? Yok. O halde. Sesi soluğu kesildi. İçine bir türlü sindiremediği acıyla yüreğindeki anlaşılmaz ince kırılganlık zümrüt berraklığında bana yansıyordu bakışlarından. Darıldı sanırım. Yeşil gözleri bir şeyi görmeden yüzüme baktığına göre uyanık düş görüyor olmalıydı. Çok üzüldüm ama. Gözümün önünde üzüntü abidesi gibi duran Latife, yeryüzünde bu durumdaki ne ilk kadındı ne de son. Onun öksüz çocuk çaresizliği içinde bocalaması yüreğime dokundu. Ben de naçardım. Hırsını gözlerinden alıyor, ağlıyordu karşımda. Sigaraları arka arkaya ekliyordu. Elindekini küllüye bastırıp yenisini yakıyordu. Derin bir nefes çekip dumanı halka halka havaya savurdu. Zekat keçisi gibi titremekten elindeki sigarayı tutmakta zorlanıyordu. Birçok derdine tanık olduğum sırdaşım kötüydü, hem de çok. Izdırabı büyük olmalıydı bu kez. Mutluluktan nasibini alamamış, sinirleri haraptı. Neden? Söyleyecek çok şey vardı ancak dostluğun zedelenmesini istemediğimden onu izlemekle yetiniyor, üzerine gitmekten korkuyordum, durgunlaştım. Bugün sigara içişi bile bambaşkaydı. Sigarayı içmiyor, adeta emiyor, ısırıyordu. Yok edici bir hazine gibi, belleğinin derinliklerine gömülmüş, onu kısır bir acıyla kemiren hastalığıyla bile barışmış olan Latife'ye, birdenbire ne olmuştu böyle? Sessizleşmiştik. Durup dururken birden havan topu gibi patladı. Bıktım artık, dedi. Onu anlayamıyorum. Her şeyi bile bile neden böyle davranıyor? Niçin bu kadar anlayışsız? Sorun ne? Ne olacak? Rahat batıyor bize, dedi. Nasıl anlatsam bilmem ki ama anlatmasam çıldıracağım. Yeniden sustu. Tedirgin eden bir suskunlukla çepeçevre kuşatılmıştık. Görmeyen gözlerle etrafına bakıyordu. Derin bir sıkıntı yüreğini kemirdiğinden söze nasıl başlayacağını bilememenin ezikliğini yaşıyordu içinde. Pek çok şeyi paylaştığım Latife'ye anlatmak bu kez nedense zor geliyordu. Ciğerlerine havayı çekti, boğazını temizledi, öksürdü, artık konuşacaktı sanırım. Bu mereti içmesem iyi olur, dedi. Ama onsuz yapamıyorum. Hastalıktan önce bu öldürecek beni. Biliyorsun, üzüntü hastalığımın can düşmanı. Tedavimi sıfırlıyor. İllet her geçen gün biraz daha ilerliyor ve ben kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyorum hızla. Çünkü çoktandır genital bölgeye sıçradığından doktor cinsel ilişkiyi yasakladı. Benim için birliktelik bir azap. Son yolculuğa kesilmiş bilet gibi. Şiddetli kanamalar oluyor. Bu durumda da eşime... Öfkeli yemyeşil bir sağanak boşandı gözlerinden. İrkildim. Karlı tepelerden inen rüzgar gibi soluğum kesildi duyduklarımdan. Sersemledim bir an. Nasıl oldu bilmem. Birdenbire aylar önce bir gece onu apar topar hastaneye kaldırışımız geldi aklıma. Ve ona, yoksa o gecede mi? Evet, dedi. Kısa bir suskunluğun ardından da, hele de o geceden sonra, doktorun söyledikleri bir kulağından girdi, öbüründen çıktı. Benimki de can, dayanamıyorum artık. Ağlamaya başladı yeniden. Gözlerinden sicim gibi yaş akıyordu şimdi. Söz dinlemeyip akan burun suyunu siliyordu durmadan. Ya, oysa ne iyi insandı, deyince hemen atılıp, iyi taşın altında kalsın, dedim hışımla. Eşine toz kondurmayan Latife'nin bunca hıncı onun bencilliğinden mi, anlayışsızlığından mıydı bilmiyorum.